Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir Hayrola programında tekrar burada pazar günü saat 19'da sizinle beraberiz. Umarız haftanız iyi geçmiştir. Mehmet abi, siz de iyi geçti mi haftanız?
İyi geçti, hamdolsun, her hafta gibi.
Rutin mi haftanız
bu abi? Rutin oluyor tabii.
Derslere giriyorsunuz.
Evet, derslere giriyoruz. Programlar oluyor. Akşam, sabah aynı şekilde.
Her akşam bir yerlere gidiyor musun?
Her akşam bir yerlere.
Her akşam alemlere akıyorsunuz yani.
Nereye aktığımızı biz de bilmiyoruz da.
Ama bunlar böyle ufak ufak damlalardır. Hem katılanların hem kendi belki nasiyem şeyimize, ne diyelim, haznemize, kabımıza inşallah. Evet.
Biz doğrusu kendimizi şey hissediyoruz yani, çok boş geçince akşamlar böyle kendimi
kitap okuyabiliyor musunuz
abi? Hissediyorum. Kitap okuyorum, evet. Kitabı da gece yarısından sonra okurum.
Gece ne, uykuya ne zaman vakit kalıyor abi?
Ya uyku şey değil Lütfü yani.
Uyku fanilerin işi diyorsun yani. Yani bir 6 saat, 7 saat, 8 saat uyumadan ya, gözünü açamayanlar
bazen
var.
Bazen 2 saat uyuyoruz, bazen 8 saat uyuyoruz.
Duruma ama bu düzensiz, düzensiz sağlık, evet, açısından
sağlık
çok...
Sağlık açısından güzel değil. Evet. Hep anlatıyorlar, psikoloji açısından da güzel değil. Fakat bazı şeyleri yapmayınca da psikolojin daha da bozuluyor. Onun için böyle bir iş, bazı şeyleri böyle periyodik vird halinde yapmak lazım. O birikimi sağlayan odur yani.
Uyku da öyle değil mi abi? Sağlığın...
Uyku da tabii öyle yani. Yani uyku tabii insanın bünyeden bünyeye değişiyor doğrusu. Ben gençken benim 2 gün uyumadığım olurdu mesela. Çok sallanmazdım ama şimdi söylediğiniz gibi biraz az uyuyayım, 2-3 saatlik uykuyla güne başlayayım, kötü oluyorum yani. Yani insan tabii belli saatlerde yatıp belli saatlerde kalkmalı ya, radyodayız da şimdi şey yapmayalım da, evet, kalkış ve yatış saatlerimiz sabitlenmeli, o zaman çok daha verimli olur doğrusu.
Mesela Musa Efendi, Allah rahmet eylesin, gani gani, İşte son dönemlerinde yarım saat Kur'an-ı Kerim dinlermiş.
Evet.
Bu 35 dakika olmaz, 25 dakikaya da düşmez demişlerdi. Evet, evet. Yani tam o saatte vakitte de çok riayet edecek, evet, bir şekilde. Evet.
Yani Kur'an bir okurdu, sonradan biraz da rahatsızlık artınca bir teyple, hatta bir yere de gitse o teyp yanında olurdu, açardı, o kadar saat o Kur'an okunur, dinlenir, kapanırdı. Yani böyleydi.
İşte evet. Demin dediniz yani virt, bazı evet, şeyler... Evet. Virt haline gelmeden, evet, virde olmayanın varidi de olmaz derler.
Doğru, doğru. Yani bu virt derken hakikaten de virt gibidir. Yani netice Kur'an okunması da belli bir şeyden sonra istenir, beklenir ve söylenir.
Tabii biz zaten gençlere de genelde, üniversitedeki gençlere aman aman diyoruz. 2 sayfa Kur'an-ı Kerim'iniz olsun muhakkak.
Evet, evet, evet.
Böyle muhakkak bir Kur'an, hadis-i şerif okuyun. 1-2 sayfa. Allah dostlarının kitaplarından okuyun. Hı. Yani bunları virt haline getirin ki zamanla böyle bir hakikaten ufak ufak böyle adım adım bir inkişaf hali olsun. Kapılar, evet, açılsın yani, başka türlü zor.
Şöyle tabii dünyamıza birçok farklı meşgale gelince, mesela ne bileyim işte internet, değil mi? Hep çok konuşuyoruz ama ne kadar fazla meşgul ediyor aslında bizi. İnsanlar oradan işte hadis-i şerifi de oradan bekliyor, ayetleri de oradan bekliyor. Bir takım
videolar gelip gidiyor.
Videolar, nükteli şeyler, efendim ibretli şeyler vesaire. Yani oraya o adamın gönderdiği şeye kendini bağlıyorsun bir şekilde. Hakikaten bu, ben de bu şeyleri silmekten başımı alamıyorum yani.
Evet.
Lütfü hocam.
Evet, evet.
Yani
kişinin kendisi duyduğu sözü aktarmasından daha büyük günah yoktur şekli bir hadis-i şerif var, evet, ya. Yani kişiye günah olarak duyduğu sözü aktarması yeter diye. Bu sosyal medya tam da belki bu hakikatin tecelli, evet, ettiği bir yer, evet, yani. Evet. Herkes aktarıyor birbirine sürekli.
Aktarıyor. Hem de kendi ürünü olmayan bir şeyi aktarıyor aslında yani.
Evet, birileri var böyle hakikaten sosyal medya için üretiyor. İşte bu bir kuş videosu yapıyor mesela. Altına bir fon yapıyor. Hmm. Zaman zaman büyüklerimize de hoca efendiler içinde yapılan şeyler,
evet,
oluyor.
Evet, evet.
Bir böyle dokunaklı, yanık bir ilahi konu, evet, mesela. Evet. Ondan sonra fotoğraflar geçidi başlıyor. İnsanların böyle bir duygulanması, böyle bir efendim tefekkür alemine girmesi mi isteniyor bilmiyorum ama hakikaten bunun da artısı eksisi belki konuşulmalı Mehmet abi.
Musa Efendimiz şöyle söylerdi mesela, o bu müzik, ilahi müzikleri var ya.
Evet.
Onu derdi ki işte onu biraz hani belki de müptediler için, belki de bizim için söylüyordu. Yani biraz böyle kalbi harekete geçirecek kadar dinleyip kapatın. Yani açıp onu böyle yarım saat, 15 dakika, bilmem bir saat dinleme. Ha kalbini harekete geçtikten sonra tamam yani. Mesele o. Bu sefer ona doğru bir bağımlılık başlıyor.
Evet, evet.
Yani biraz nasıl söyleyeyim sana? Hasta bir insanın şeye teneffüs şeyine bağlanması gibi, makinesine bağlanması gibi.
Ya da
gibi
adamın
yani
kalbi duruyor, bir kalp masajı yapıyorlar.
Makineye bağlanması gibi. Yani evet, bu makineyi devreden çıkarmak lazım. Kalbin kendi içinde bir hareketinin kazandırılması, bunu öğrenmek lazım. Bu da işte hangi alet olursa olsun bununla olmuyor. Bizzatihi sen yapacaksın yani.
Evet.
Bizzatihi yalnız kalacaksın yani. O yalnızlık bir tek Allah'la senin olman önemli bir şey. Arada ne bir video olacak, ne bir sanal alem olacak, ne bir başka bir şey olacak.
Yani benim son dönemde
bunlara havatır diyoruz biz zaten yani, evet, bunların her birinde yeri var da.
Evet, evet.
Yani havatıra boğulduk.
Yani şöyle bir şey Mehmet abi, çok mu belki haddimizi aşarak zaman zaman bana
aşadı,
gelen
ne yapalım ya.
Zaman zaman bana gelen bir düşüncedir bu. Böyle bir gündemi kalmadı insanların ya. Ya mesela bir kalp gündemi, bunun harekete geçirilmesi, bunun bir hayatının olduğu, gafilinin, dirisinin, sıhhatlisinin evet, olduğu,
evet,
ölüsünün hatta olduğu. Dolayısıyla Allah'ı zikredenle zikretmeyen arasındaki fark, ölüyle diri arasındaki farktır hadis-i şerifine böyle temel almış bir hayatı. Maalesef insanlar, bakın bunu ben herhangi bir böyle gafil işte ehli dünya için söylemiyorum. Bunu mütedeyyin,
evet, evet,
İslami aynen hizmetlerde önde olduğunu düşündüğümüz ya da siyasetle bir takım böyle vatan için, millet için iş yaptığını gördüğümüz insanların bile bu gündemleri maalesef böyle yavaş yavaş arka plana attığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir gidişat diye düşünüyorum.
Ben de ya madem buradan girdiniz, haddimizi aştık, tam aşalım da ne olacaksa olsun.
Biz yine hududa dikkat edelim canım.
Yani aşmak derken belki şer'i manadaki hudutlar değil de kendi kafamızdaki hadleri aşılmasından bahsediyorum.
Zaten insanın abi hapishanede kendi kafasında.
Öyle.
Zihnindeki doğru, o hapishaneleri doğru aşabilen insan zaten aslında hür insan.
Ama orada da tabii bir sınır istiyor. Şimdi şöyle, genelde bu tip işlerde hep sizin bahsettiğiniz, biz de mesela yönetim organizasyoncuyuz ikimiz de. Yani bu hiyerarşik pozisyonların çok fazla mesafe konması. Yani iki line arasına, iki seviye arasında hiyerarşi mesafesi çok fazla oluyor. Çok fazla olunca da burada düzgün bir yönetim olmuyor. Yani bugünün şeyi nedir aslında söylenen şeyi? O hiyerarşi ağını, hiyerarşi piramidinin boyunu alçaltın, yatay hale getirin. Aslında peygamber özelliğine baktığınızda tam da bu var. Bir insan olarak bir peygamber, aynı zamanda da bir peygamber yani. İki taraflı. Aynı zamanda bir Allah'ın elçisi ama insanlar içinde bir insan.
Evet.
Yani bütün halleriyle, hareketleriyle, büyüklük de budur zaten.
Dokunuyor yani. İnsanların
evet,
birlikte olduğu, beraber günlük
evet,
hayatı yaşadıkları bir insan.
Ama yani şimdi öyle hiyerarşiler konuyor ki belki dini manada, belki sosyal manada, belki siyasi manada hepsi böyle yani. Patron efendim işçi ilişkisinde de bu oluyor. Siyasetçi efendim aşağıda çalışan ilişkisinde de bu oluyor. Bir başka yerde de bu oluyor. O kadar büyük alanlar, açıklıklar var ki sağlıklı bir şey değil bu. Bana göre sağlıklı değil.
Yani uzaklaştıkça aslında belki hani yüceltmede mi başlıyor? O belki tabiilik kayboluyor. Tabiilik aslında etkilenmeyi getiren bir şey.
Evet.
Yani tesir aslında tabiilikle, yani yan yana olmakla, makul, muhtemel, mümkün. Yani dokunuyorsun, anlıyorsun, hissediyorsun. Kendi ölçün çerçevesinde bir mukayese yapma imkanın oluyor. O mukayese çerçevesinde de ne kadar yapıp ne kadar yapmayacağını ya da neyi yapıp yapmadığını görüyorsun. Ona göre de kendin bir terbiye sürecine girmiş oluyorsun.
Evet, evet.
Ama yukarıda olunca la yüsel, ulaşamadığın, erişemediğin, kendisine bir irtibat kuramadığın, o zaman kutsallaştırma başlıyor. Kutsallaştırma
evet,
başlayınca da aslında sen kendin kapıyı kapatıyorsun.
Ya bizim o ilkelerimiz içinde var. Halvet der encümen. Yani haklı olurken halkın içinde olacaksın. Yani bu halkın içinden soyutlanırsan eğer, her ne meslekte olursan ol, farklı bir yere doğru gidersin. Onların pozisyonunu bilmemek, onlar da senin arandaki mesafeden dolayı senden uzaklaşırlar. Zaten insanları biraz da böyle başka taraflara gitmesinin sebebi de bu zaten. Yani çok büyük hiyerarşi aralıkları ortaya koymak. Yani patron katına işte 10 kişiden geçerek giriyorsun. 3 tane parmak izi, 4 tane göz izi okutuyorsun falan. Ama adam diyor ki ya açık kapı politikası uygulayalım, gel şeffaf oda yapalım diyor, açık ofis yapalım diyor.
Hatta hiyerarşiyi tümden kaldıralım diyor.
Hiyerarşik şeyleri kaldıralım
diyor. Sıfır hiyerarşi diyor.
Sıfır hiyerarşi, tabii bir ideali ifade ediyor. Bu neden bunu söylüyor? Neden bunu söylüyor? Daha fazla tesir olsun,
evet.
Hedeflere daha kolay gidilsin diye. Bugünün dünyasında sizin de dediğiniz gibi belli şeylerde çok katı hiyerarşik ilişkiler, çok katı emir komuta zinciri. İşte bir emir veriyorsa muhakkak bu şekilde yapılacak. Ben bazen itiraz ediyorum. Ya diyorum bizde emir komuta yoktur. Bizde gönül komuta vardır. Yani biz bu teşekkürlerde bile emir komutayla hareket etmeye çalışıyoruz. Abi ben gönül komutayla hareket ederim ya. Emir komuta ne?
Evet.
Emir verenin büyük küçüğü olmaz deniyor mesela. Oradaki espri şu değildir. Ne emri alırsan bu büyüktür, yapacaksın hepsini. Hayır. Emir veren adam küçük emir vermez zaten. Yapılamayacak bir emri veriyorsa biri birine, o zaten büyük değildir, küçüktür. Çünkü büyük adam kimseye yapamayacağı bir emri vermez. Herkese yapacağı emri verir. Tamam mı? Ya bunlar tabii farklı şeyler. Yani işte nereden nereye girdik?
Ne farklı canım? Niye yani? Evet. Haddi mi aşmaya korktunuz abi? Hayırdır?
Açtık
devam, güzel
hiyerarşi
konuşuyordunuz.
Hiyerarşi çizgilerini açtık.
İşte o hiyerarşiyi aşalım diyorsunuz zaten. Kapatalım, evet. Aralığı. Sıfır hiyerarşi.
Bak şimdi. Bir... en önemli şey bu manevi ilişkilerde de böyle mürit müridan ilişkilerinde de bir mürşitle müridin arasındaki bağın korunmasıdır. Onun incelmemesidir ve en kötüsü de kopmamasıdır. Onun için bir mürşit bir müridine bu şer'i emirlerin peygamber sünnetinin dışındaki şeylerde tutamayacağı bir şey söylemez. Tutamayacağı bir şey söylemez. Niye? Çünkü o onu yapmazsa arasındaki bağ incelir. Bir noktadan sonra o bağ kopar. O ona bakar ve onun yapacağı şeyi söyler. Yapamayacağı bir şeyi söylemek birine oradaki o ilişkiyi zedelemek demektir. Tamam mı? Oradan da onu bilecek ki o müridanını. Biz mürşit ilişkisi demeyelim de buna hepimiz bir şekilde yetki kullanıyoruz değil mi çoğu zaman? Yani bu ilişkilerimizde bir adama yapmayacağı şeyi söylememek lazım.
Yani Mehmet abi diyorsun ki İstanbul trafiği sıkıntılıdır. Buralarda bazen düş arkama, ben seni bir yere götüreceğim diyorsun bir arabaya mesela. Sen de arabadasın. Öndekinin sorumluluğu değil mi? Arkadakini takip edersin.
Tabii.
Öndeki
yani sorumluluğu. Her zaman yani önde giden sürüyü ki kaptırmadan taşımak durumunda yani.
Yani kırmızı ışığı hesap edecek. Kendisi geçip de arkadakini bırakmayacak. Yerine göre, evet, döneceği zaman sinyal verecek.
Evet.
Falan filan. Gerçi ben bunları kastetmemiştim ama geldiniz böyle derinunuzdaki böyle hadleri, hudutları bizim.
Sen böyle tahrik edip ondan sonra da
hocam,
kenara çekiliyorsun.
Hemen agresifleştiniz.
Lütfen hocam.
Bak sen diyerek böyle hemen agresifleştiniz. Lütfen. Şimdi ben aslında şunu kastettim. Yani bu maneviyat gündemi ayrı bir gündem gerçekten. Yani vatanı milleti kurtaralım derken insanlar kendilerini, kendi gündemlerini, doğru, maalesef ıskalıyorlar. İnsanın kalbinden daha büyük gündem olabilir mi ya?
Yapıyor, imtihan bu zaten.
Hakikaten şimdi devlet, millet, memleket 5000 yıllık bir davası var bu Türk devletinin, milletinin kardeşim. Sen ne senle kaim ne benle kaim. Fakat senin hayatın senle kaim. Yani sen gideceksin belki 3 saat sonra, 5 saat sonra, 50 sene sonra, 5 sene sonra. Neyse işte Allah ne ömür vermişse. Ama son tahlilde bunun sorumluluğunu sadece ve sadece sana soracaklar. Türk devletini, milletini ya da işte efendim dünyanın geleceğini, gideceğini belki umumi bir farz-ı kifayi olarak belki de birileri yapacak onu. Hani vel tekum minkum ümmetin yed'ûne iler hayr diye başlayan ayet. Sizden bir böyle bir ümmet bulunsun. Yani iyiliğe emreden, kötülükten nehyeden birileri varsa, bu işlerde çalışıyorlar, gayret ediyorlarsa artık farz-ı kifayedir o. Sonuçta bir sana düşmez yani. Ama sana düşen farz-ı ayn, her zaman, hiçbir zaman düşmeyecek olan farz senin kendi kalbindir. Kalbi selimdir, kalbi müniptir. Yani hani malın da evladın da fayda vermediği o günde sadece ve sadece kalbi selim bizi kurtaracak olandır. Bununla ilgili gündem maalesef bu vatanın, milletin bekası. Yani tamam ben bunlara olmasın demiyorum ama maneviyat gündeminin, insanların Allah'la buluşturulması, Allah'a yönlendirilmesi şeklindeki esas gündemimizin bir takım böyle suni gündemlerin arkasında böyle kaybolmaya başladığını görüyorum. Bu gidişatın da bu anlamda tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bir kesimle, bir camiayla, bir insanlık grubuyla alakalı değil Mehmet abi. Bu gerçekten bir zamanın kaderidir. Hatta ben şöyle bir şeyim de var. Yani çok mu belki haddimizi aşarak konuşuyoruz ama bana göre o maneviyat kapıları eğer 500 metre yukarıdaysa bu son dönemlerde bu birazcık daha yukarı daha çıktı. 700 metreye çıktı. 1000 metreye doğru çıktı. Neredeyse kaybolmaya yüz tuttu. Bu ne, şu anlama geliyor. Bu işlere kafayı takıp da bunu dert edilen insanlar eskilere göre çok daha mesai sarf etmek, gayret sarf etmek zorunda kalacaklar. Daha çok arayış içerisine girecekler demek. Bu bir zamanın kaderidir. Cenab-ı Hakk'ın belki tecellisidir, biz bilemiyoruz. Ama o tasavvufun bize gündem olarak koyduğu kendi kalbinin davası bununla ilgili maalesef bu bir herkesin artık erişebileceği, kolayca ulaşabileceği bir noktada değil. Bunu yapacak ya da bunu yaptıracak insanlar töhmet altında, birileri bunları suçlayarak, böyle önlerini kapatarak neredeyse bütün bir insanlığın kaderiyle oynuyorlar. Ve bu anlamda da ben ciddi bir şeyim var, yani kaygım var. Biz vatanı milleti Sakarya'yı kurtaralım derken kendi kalbimizle ilgili davayı biraz sanki geri plana itiyoruz gibi geliyor bana.
Şimdi bak şu, biz dünyanın gidişatından sorumluyuz bir defa. Bundan azade değiliz. Yani biz çekilelim kendi içimizde, kendi maneviyatımızın gelişimine bakalım demek de doğru değil. Bunu bize kim öğretiyor? Yine Efendimiz. En büyük zorlu seferden dönerken küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz diyor. Demek ki şu, yani o küçük büyük cihat o küçüğü kapsayan bir cihattır. Yani şu demek, biz kendi kalbimizle uğraşmazsak o cihadı da yapamayız aslında. Dünyayı biz kendi kalbimizi değiştiremezsek dünyayı da değiştiremeyiz.
Evet.
Dünyayı değiştirerek değiştireceğim derken kalbimizi ihmal edersek zaten kalbimizi değiştirmemiz
lazım. Yani olur. Bir de şöyle bir şey de var abi. Dünyayı değiştireceğim diye yola çıkanlar zamanla kalplerinin değişmesine engel olamıyorlar.
Evet, evet. Aynı şekilde. Yani ona hazır olmak lazım. Yani o geçen hafta da bahsettim işte. Ali Ulvi Hoca Efendi'nin tabiriyle ateşler içindeler ama yanmıyorlar. Yani ateş içinde bir iş yapabilmek için o ateşe dayanıklı halde olmak lazım.
Evet.
Yani o ateşe dayanıksız halde oraya girdiğin zaman yanar bitersin. Bugün yanıp bitenler de onun için zaten. Değil mi? O halde girdiler belli bir saiklerle. Ondan sonra bir baktılar. Ya günah başladı. Başka şeyler başladı. Çıkar başladı. Efendim her şey mübah hale geldi, yandılar ve bittiler yani.
Bir de abi burada bütün şeylerde şöyle bir durum var. Şimdi insan son nefes endeksli yaşarsa, yani tasavvufun bize öğrettiği ya da kalbimizi gündeme almanın bize öğrettiği en önemli terbiyeden bir tanesi odur diye düşünüyorum. Sandığa kadar mücahit olursun ya da belli bir tarih sana müjdeler birileri. Der ki bu saate bak, bu zamana kadar böyle. Ya da şuradaki iktidar alıncaya kadar. Ya da şuradaki efendim şehri fethedinceye kadar. Ya da işte şu insanlara ulaşıncaya kadar. Bunların hepsi fanidir. Hepsi aşılabilir. Yani diyelim sen orayı hallettin, aldın. Ondan sonra kalbinle ilgili bir dava kalmayacak mı, bitecek mi? Bitmeyecek. Ama o son nefes davası hiç bitmeyecek bir davadır. Yani senin zaferde de, yenilgide de hep göz önünde tutman gereken başlıca dava odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz Mekke'ye giriyor. Böyle alnı neredeyse devenin boynuna değecek. Orada kendisine Nasr suresi iniyor. Yani insanlar Allah'ın dinine fevç fevç girdikleri zaman fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Yani Allah'ı tesbih et ve istiğfar et yani. Muzaffer kumandana emredilen istiğfar abi. Yani bu dolayısıyla hep bizim içimizde olması gereken esas ufuktur yani. O Cenab-ı Hak'la olan birliktelik yani.
Evet. Bu gerilim içinde olmak lazım.
Evet.
Bu muhasebe içinde olmak lazım. Ve bir takım yani zamana ait küçük şeyler de insanı kandırmamalı. Yani bu büyük mesele içinde, bu büyük dava içinde o söylediğiniz şeyler ne kadar kalır? Küçük kalır. Yani onu da unutmadan hareket etmek. Bunu da bize ne öğretiyor aslında? Bu gerilimi bize sağlayacak olan nedir? İşte yol dediğimiz şey de bu yani.
Evet, evet.
Eğer
evet.
o kontrol yani bizi yol o kendi içimizde bir kontrol içinde tutuyor. Diğer türlü vur kır parçala bu maçı kazan. Her şey mübahtır anlayışı gelişiyor.
Evet.
Yani evet. değil mi? Bu bir de biz bu şunu biliyoruz ki öteki meseleler yani bir siyaset adamı ne kadar düşünür? Ya önümüzdeki seçim kadar düşünür. Sonra diğer seçimi düşünür.
Yani mesela şimdi hakikaten 16 Nisan'da çok ciddi bir evet. sınav verecek ülkemiz. Biz biliyoruz ki burada hakikaten bir vatan millet davasıdır bu ve bu konuda atılacak adım, oradan çıkacak bir hakikaten evet sonucu muhtemelen önümüzü açacak. Fakat her şeyi de buraya bağlamak, yani 16 Nisan'a sanki yepyeni insanlar olarak doğacağımızı tahayyül etmek de işin tam böyle bir vulgarize edilmesi meselesi.
Bence
yani.
Esas iş ondan sonra
esas
başlıyor.
Iş ondan sonra
ben
sonra
onu
başlayacak.
Bak 16 Aynen Nisan'ı öyle. Düşünmüyorum. 17 Nisan önemli. Niye?
Evet, evet.
Orada başlayacak esas iş.
Evet, evet. Yani bu sorumluluğun evet. işte böyle bu anlamda vurgulanması lazım. Birazdan devam edeceğiz efendim. Hayrola da bir ara veriyoruz. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Her pazar saat 19'da. Aklımıza eseni, gönlümüze eseni konuşuyoruz değil mi abi burada biz?
Evet, evet. Şimdi biz biraz hızlı girdik herhalde.
İlk bölümde böyle biraz sanki... İlk yani bölümde, ne oldu rahatsız
derin
oldunuz?
Şeylere, yok olmadım. Derin şeylere girdik bir anda. Artık
abi hududullahı koruduktan sonra
evet,
sıkıntı
evet,
yok ya.
Evet, bence de öyle ya.
Evet.
Biz hudutları koruyalım. Misak-ı milli.
Misak-ı milli. Yok daha büyük, daha geniş bizim ufuklarımız.
Evet, evet.
Hududumuz daha geniş.
Tamam. O misak-ı yani. Milli zaten. Milli misak yani.
Evet.
Bizim dini sınırlarımız yok.
Tabii.
Kainat sınır değil. Yani.
Aynen, aynen öyle. Şimdi zamanında bir Amerikalı gazeteci bizimle Genç Dergisi için röportaja gelmişti.
Hmm.
Orada dedi ki, siz dedi ne amaçlıyorsunuz bu Afrika'ya adam gönderiyorsunuz, yurt dışına yardım yapıyorsunuz. Davutoğlu o zaman başbakandı, affedersiniz dışişleri bakanıydı.
Bakanı.
Niye böyle efendim Davutoğlu Osmanlıcı politikalar gidiyor falan filan. Siz ne Osmanlı mısınız yoksa hilafeti mi istiyorsunuz dedi.
Biz de sırada... Allah ne verdiyse konuştunuz adama.
Tabii tabii evet. Dünya bizi bekliyor diye kapak yapmıştık. Dedim ki biz dedim ne Osmanlı dedemizin sınırları dedim keser ne de hilafet keser. Biz dedim sizin... tokluktan ölen adamınıza da talibiz. Afrika'da açlıktan ölen insana da talibiz dedim.
O kapağı mı gösterdin adama?
O kapağı gösterdim yani. Kapak oldu yani. Ondan sonra zaten toparlandı çekti gitti yani.
Sonra ne olmuş? Kimmiş o adam?
Bu adam sonra 15 gün sonra bir şeyde yayınlandı. Röportaj.
Meğersem?
NATO da yani Kosova'daki Amerikan ordusunun sitesiymiş.
CIA'nin bir şeyiymiş
evet,
adam.
Evet, evet.
Evet.
Yani oradan bir böyle...
Gelmiş sizi bulmuş, hayırlı olsun. Demek ki o sonlara...
Sonra ismimi ben Mehmet abi şeyde de gördüm. Yani Mehmet Lütfü Arslan Genç Dergisi editörü. Bu Afrika, Bağdat'a saldırtan bu şu Neokon ekibin en böyle müfrit adamlarından bir tanesinin sitesinde dikkatimi çekenler diye bir köşede yani ismimi gördüm yani Genç Dergisi Lütfü Arslan dünya bizi bekliyor diyor vay vay vay vay gibi böyle.
O radara girdiğinize göre önemli bir iş yaptığınız anlaşıldı.
Yok ben o zaman anladım önemli bir iş yaptığımızı ya da nasıl bir iş yaptığımızı.
Ama tabii o radara girmek de bir ölçüdür yani değil mi? O radara Zülfiyar'a dokunmazsan bir
Doğru.
radara da girmezsin.
Girmez girmez. Aynen.
Fakat sonra ne oldu? Sonrasını ben söyleyeyim. Sonra işte siz Genç Dergi'den uzaklaştırıldınız. Bir müddet sonra yazı bile yazamaz hale geldiniz.
Ya kendim yazmıyorum diye düşünüyorum ama doğru bunlar hepsi
olabilir. Değil mi?
Yani.
Değil mi?
Evet, evet. Komplo teorisi gibi değil ama hakikaten ya bir düşünmem lazım ben bunu.
Düşün bir bakalım.
Şey diyor ki bir Avrupa diyor bize diyor kim olduğumuzu unutturmuştur ama bizim kim olduğumuzu unutmamıştır kendisi Avrupa. Hani son dönemde Avrupa ile ilgili sıkıntılar var ya gerçekten bu tür... Adamların bizi ciddiye aldıkları röportajlar ya da ciddiye aldıkları sözlerimiz, hareketlerimiz, davranışlarımız dikkate alındığı zaman biz kendimizle ilgili de ya nasıl bir aslında bir böyle potansiyelimiz varmış, ecdat ya. Neler yapmış diye aslında kendimizi de yeniden tanıma ihtiyacı hissediyoruz. Abi şu anda dünya üzerinde insani yardım yapan bir numaralı ülke Türkiye.
Ya.
Yani miktar olarak da yani bakın bütün bu kapasitelere... Bütün işte ekonomik büyüklüklere bakıyorsunuz ama Türkiye şu alicanap milletin evlatları dünyanın her tarafına ulaşmaya çalışıyorlar. Amerika'da da gidip Kızılderililere su kuyusu açıyoruz abi.
Allah Allah.
Tabii canım bunu da yaptı TİKA.
Kızılderili mi kalmış Amerika'daki?
Var tabii Kızılderili Amerika'da Kızılderililer vardır. Böyle rezervuar bölgeler denen yerlerde onlar yaşarlar. Böyle daha çok turistik böyle hani şey gibidir. Gidelim görelim.
Korumaya alınmış.
Evet, evet, evet. Ama kendilerine ait toprakları vardır bir kısmında yani.
He.
oralara girip çıkamazlar öyle kolay kolay. Hala öyle bir muhtariyetleri vardır. İşte oralarda mesela bizimkiler gidiyorlar, kuyu açıyorlar. Su kuyusu. Tabii onun bir sembolik kıymeti var.
Yani su kuyusu açamayacak kadar da şey mi durumdalar
kızlar? Yani şöyle, şimdi gidip de oradaki insanlara size bir böyle bir yardım yapmak istiyoruz dese kimse hayır demez tabii ki yani. Ya onların öyle bir kendi alanlarında yetki alan şeyleri var. Bizimkiler de bunu fırsat bilip böyle bir şeyin sembolik çünkü önemi var. Bakın ben bunu burada radyoda söylüyorum. Evet. Bayağı bir reklamı da yapıldı bir dönemde.
İyi güzel.
Ama TİKA'nın o anlamda dünyanın dört bir tarafında çok ciddi faaliyetleri var. Evet. İşte o faaliyetler diğer STK'larımızın, işte İHA'nın, Hüdayi Vakfımızın dünyanın dört bir tarafında yapmış olduğu faaliyetler işte hep bu Türkiye'nin insani yardım aslında karnesinin bir numaraya çıkmasına vesile oluyor. Bu aslında insanlık karnesidir abi. Evet. Yani Cenab-ı Hak yarın bu zamanın şeyini sorduğu zaman, hesabını çektiği zaman Türkiye muhtemelen insanıyla beraber, hep beraber yani o oradan belki biz kurtaracağız yani. Bak biz ulaşmaya çalışmıştık. Evet, evet. Rakamlar da bunu söylüyor diyeceğiz.
Küçük şeyler büyük farklı açılımlara vesile oluyor. Cemil Meriç'in bir tabiri var. Diyor ki bu batılılaşmayla alakalı. Batılılaşma bize diyor kapıdan girerek değil, pencereyi kırarak girdi evladım diyor. Yani evet. Tabii şimdi bu batılılaşma hikayesi bizim aslında 200 senelik hikayemizdir değil mi? Daha Osmanlı'da başlayan bir süreç. Böyle girdiği için de evin içine böyle pencereyi kırarak bir şeye giren bir şey ne yaparsın? Bir müddet sonra
kapı dışarı edersin.
Kapı dışarı atarsın. Adam gibi girseydi.
Evet, evet.
Üslubunca. Mesele budur aslında bugünün meselesi. Yani evet. Bize her şeyi zorlayarak üstten toplumsal mühendislik projeleriyle falan dikte etmeye çalıştılar. Onun için bugün şapka takan bir adam yok. Yani değil mi? Yani işte FES'in de mesela çıkıyor. FES de takılmayacaktı bugün zaten ki. Ya FES takar mıydık bugün o süreç içinde? Takmazdık. Yani değil mi? Şapka da takmıyoruz. Ya FES de aslında bizim şeyimiz değil. Ama biz de bir akumple olmuş. Bizi temsil eder hale gelmiş mesela. Yani bu tip şeyler böyle zorlayarak üstten Jacoben bir anlayışla olmayacağını görüyoruz. Batılılaşma da böyle bir şey. Yani biz nereye kadar batılılaşacağız? Hangi şeyleri alacağız? Hep tartıştığımız şeyler değil mi? 200 senedir bunu tartışıyoruz.
Hani batının ilmini alalım, medeniyetini alalım, kültürünü almayalım.
Kültürünü almayalım meselesi.
Yani evet, halbuki o aletiyle, hayat tarzıyla geliyor. Dolayısıyla kültürü de bir şekilde içimize girmiş oluyor. Tabii bir taraftan böyle bir şey var. Ciddi anlamda Mehmet abi, hani hesaplaşalım artık, uyuyan dev doğruluyor şeklinde böyle bir şey var. Bir taraftan da hani böyle tek tek baktığımız zaman işin böyle ciddi anlamda bir sulandırıldığı, popüler
hamasete döndüğü
evet o tarafı da var hadisenin tabii. Yani sonuçta şimdi mesela bir hani bu Araplarla bizim aramızı açan o İngiliz komplolarının başındaki mesela adamlardan bir tanesi Lawrence.
Evet.
Arap Lawrence diye bir adam.
Evet.
Şimdi bu adamın hakikaten hayat hikayesine baktığınız zaman ortaya koyduğu o bir hani tırnak içinde adanmışlığın yani bugün bizim fert fert kaçımızda olduğuna dair ben böyle muhasebelere daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir insan tipidir. Bu sadece Lawrence'da tecessüm etmiş bir şey değil yani. O dönem İngiliz hani yüzyılın başındaki İngiliz insan tipi gerçekten böyle çok ilginç bir insan tipi yani. Yani dünyanın dört bir tarafında zaten bunlar güneş batmayan imparatorluğun mümessilleri olarak boy gösteriyorlar. Ve ciddi bir fedakarlıkla hakikaten ülkelerini bir yere getirme noktasında şeyler yani.
Ülkenin de dışında bu ciddi bir altında felsefe barındıran
kesinlikle
bir inanç.
Evet evet. Ya o kraliçenin o işte efendim İngiliz krallığının devletinin ideallerini böyle... Bir de şöyle bir misyon da var yani biz medeniyet götüreceğiz, bir insanlık götüreceğiz. Yani bu yerlilere, geri kalmışlara, bu efendim insanlıktan nasibi olmayanlara biz bunlara işte efendim insanlığı götüreceğiz şeklinde böyle bir ulvi bir tarafı da var kendi açılarından. Şimdi buraya gelen mesela 19. yüzyılın sonunda bir papaz var Cyrus Hamlin diye şeyi kuran Boğaziçi Üniversitesi'ni. İlk defa geldiğinde bir şey olarak, strateji olarak daha çok Ermenilerin, ekalliyetlerin daha doğrusu bulunduğu yerlere gidelim demişler. Bebek'te mesela şey açmış. Bebek'te o dönemde yoğun bir Ermeni nüfusu var. Bebek'te bir ilahiyat okul açmış.
Evvelsi hafta da sanki konuştuk bunu şeyi. Orada bebek de açmış. Burada gelip işte Amerikan, aşkı da Amerikan'ı yine Bağlarbaşı'nda açmış. Bağlarbaşı da bir şey bölgesidir.
Evet, Amerikan Board Teşkilatı'nın Hristiyan, şeyi bu.
Yani kilise nerede? Merzifon'da var sizin orada.
Evet evet, orada çünkü
Van'da
Ermeni,
var.
Ermeniler hala vardı mesela.
Van'da var
oradayken.
Değil mi?
Harput'ta var.
Harput'ta var.
Tarsus'ta
Mersin'de var.
Mersin'de var.
Evet, evet, Tarsus'ta var. İzmir'de var. Şimdi buralar aslında o yüzyıl politikasının gereği Ortodoks zihniyeti biraz daha Protestan hale getirme. Yani anlayışıyla açılmış aslında.
Yani hem adam tırnak işte kafir Müslümanlara karşı bir cihat yürütüyor evet, kendi çapında, hem de Hristiyanlığı yanlış anlayan kendi evet, adamlarına karşı da
ve oraya yapıyor, ayağını basıyor.
Evet.
Yani Ortodoks'a
evet,
ayağını basarak oradan bir icraat yapmaya çalışıyor.
Evet, evet, evet.
Biz şöyle anlıyoruz genelde. Ya bizi Hristiyanlaştırmak istiyorlar. Hayır. Çok büyük tepki görmüştür o yüzyılın başında. Hatta Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde birkaç tane çocuk Hristiyan oluyor.
Evet.
Ciddi ciddi tepki gösteriliyor.
Okul kapatılıyor
vesaire. Evet. Onların stratejisi orada Müslüman olması değil. Müslümanın ehli dünya olması, Hristiyan Ortodoks'un protestan olması. Yani böyle bir politikayla hareket ediyorlar.
Yani ben şimdi bu örneği şunun için verdim. Tabii farklı konu bir yere kaymasın diye de bir taraftan toparlayalım. Bu tarz bir hani yeniden ayağa kalkmanın, doğruluşun, belki o zamanda Özal çok kullanırdı, 21. yüzyıl Türk asrı olacak evet, falan filan diye. Allah rahmet eylesin. Onun mesela böyle bir gösterdiği hedefe yürüyecek olan insan tipinin, ortalama yani insan tipinin hakikaten hangi özellikleri taşıması gerektiği, bunun manevi hayatının nasıl olması gerektiği, kendine göre efendim bir hani virtlerinin, okuma seviyesinin, kendi irfanına, kültürüne hakim olma düzeyinin ne olması gerektiği noktasında böyle bir kriterler ortaya konduğu zaman, yani biz acaba o Lawrence'larla, şunlarla bunlarla, işte Lawrence'ın, yani bütün o gezdiği bölgedeki Arapların lehçelerine kadar, belki Arapçayı onlara öğretecek evet, kadar evet, Arapçaya vakıf olduğunu falan biliyoruz. Yani tamam, bu bilgi düzeyinde belki bir şeydir. Karşılaştırma yapmak da belki çok uygun olmayabilir ama o adanmışlık düzeyi bir tarafından gerekiyor. Biz bunun belki şu anki eğitim sistemimizle, ortaya konan bu müfredatla, basılan kitaplarla, insanların ne okuyup, ne dinleyip, neye ilgi gösterdikleri noktasındaki aslında o yönelimleriyle telif edilemeyecek bir noktada olduğunu doğrusu düşünüyorum. Bir taraftan çok ümitli konuşuyoruz. Hamaset, ciddi anlamda bir ümit varız. Ama öbür taraftan da bazı şeyler var ki yerlerde sürünüyor Mehmet abi.
Evet ya, ben hep şöyle görüyorum. Ya onları da işte bu işin sahibi tamamlayacak. Eksikleri tamamlayacak. Biz bildiğimizde amel edeceğiz. Bilmediklerimizi de bize öğretecekler.
Amenna.
O bizim o niyetimiz amellere yansıyacak diye düşünüyorum. Yoksa senin dediğin gibi şu dünyaya o manada baktığımız zaman birinci endüstri devrimini kaçırmışız, ikinciyi kaçırmışız, üçüncüyü kaçırmışız, dördüncüyü ne yapacağız diye düşünürken bakıyorsun araba markan var mı yok, telefon markan var mı yok, bilgisayar markan var mı yok, şu yok bu yok, bu kadar yokluk içinde neyin hakimiyeti sağlanacak diye düşündüğünde.
Belki hiçlik makamıdır abi bu.
Hah işte.
Hiçlik makamı.
Orada da ilahi bir yardım gelecek. Biz bu fil ordusunu nasıl yeneceğiz? Bu fil ordusunu ya kuşlar taşlar gelecek diye düşünüyoruz, tamam mı?
Yani Mehmet abi şimdi öyle bir şey söyledin ki bağladın yani, kitledin yani. Şimdi,
neyi?
Ya şöyle bir şey ama. Ebabil kuşlarının gelmesi için fillerin etrafımızı sarmış olması lazım.
Evet.
Bir de yani Abdülmuttalib'in dediği gibi develerin sahibi benim ama Kabe'nin sahibi Allah'tır diyecek.
Eyvallah.
Bir böyle efendim iman.
Tamam, biz onları bekliyoruz Lütfü Hocam. Bu millet o fillerin önüne ebabil kuşları gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünmeden yattı zaten.
Evet doğru. 15 Temmuz'da gördük
bunu. Gördük işte. Biz onu gördükten evet, sonra gözümüz açık gitmez ya.
Çok güzel evet, Allah razı olsun. Hakikaten yani okumuş denen, işte bunlardan bir şey olmaz denen, hani okumuşların bunlardan bir şey olmaz dediği insanlar yani, o seyyar satıcılar, o efendim gece 5-6 saat uykusu var, ondan sonra tekrar mesaiye gidecek insanlar, o saatte kalkıp ta Pendik'ten gelip o köprünün önünde tankların altına yattılar ya. Allah'ın izniyle.
Muhtar bile olamaz denenler dünyaya meydan okuyorlar.
Evet, evet.
Ahırlarda Kur'an öğrenenler şimdi en büyük makamlarda Kur'an okuyorlar.
Ya,
o da insanlar da şaşırıyor. Nereden nasıl oluyor bu işler?
Evet, evet, evet.
Bir türlü anlayamıyorlar.
Evet evet. Yani o açıdan da işte belki de bizim şeyimiz de bu Mehmet abi. Hani hep ölçülen ve görünene göre amel ediyoruz. Evet. Halbuki biz gayba iman etmişiz.
Eyvallah.
Allah hiç ummadığımız anda, hiç ummadığımız yerden ordularını da gönderir. Bizi görmediğimiz ordularla teyit eder. İnşallah bu beklentimiz, ümidimiz, imanımız zaten
imanımız
böyle bir şey.
İmanımız bu, imanımız.
Evet, böyle bir şey gerçekten önemli. Avrupa ile son dönemde abi bu noktada bir hani şeye de girdik, polemiğe de girdik. Biraz belki onların seçim zamanına denk geldiği için onlar da o işin üzerine fazla gittiler. Biz de tam böyle bizim de belki referandumdan mütevellit biz de tam üzerine gittik. Ama orada ciddi bir sıkıntı var, onu da görmek lazım. Bir taraftan ırkçı ve faşist partiler yükseliyor. Diğer taraftan da yaşlanıyorlar. Bir genç nüfus yok arkalarından gelecek. Diğer taraftan işte çoğu Müslüman, ekalliyetler, azınlıklar ciddi anlamda böyle 3-5 çocuk yapıp böyle şimdi hatta Cumhurbaşkanımız da 5 çocuk yapın onlara verilecek en iyi cevap budur dedi ya.
Evet.
Yani böyle bir nüfus artışıyla belki Avrupa İslamı'ndan da bahsedeceğiz yakında.
2050'lerde bütün dengenin, demografik dengelerin değişeceği söyleniyor. Böyle giderse. Tabii görünen de o zaten. Hiçbir iktidar, hiçbir güç sabit kalmamıştır. Dünyada da öyledir. Allah'ın ayetiyle de böyledir yani. Bir güç bir yerde 1000 sene takılı kalmamıştır ki yani. O güçler değişir, dönüşür. Hele altında sömürme varsa, sömürge varsa, haksızlık varsa. Yani bazen mühlet verilir ama ihmal edilmez.
Evet.
Mühlet ne kadar verildi işte? Bu kadar verildi. Yani 100 sene, 80 sene, 70 sene neyse. Ondan sonra tekrar kendi hakka olan hak batılı yenecek bu manada. Avrupa'da da böyle olacak, dünyada da böyle olacak, her yerde de böyle olacak. Bu manada biz ne yapıyoruz'a bakmak lazım.
Evet, evet.
Yani biz yine kendimize dönüp biz ne yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor bunlara bakmak lazım. Avrupa ile bu hikaye Endülüs işte Endülüs uygarlığı orada 800 sene devam ediyor ya az bir şey ya 800 sene. 800 sene sonra bugün orada bir izi yok adamların iki tane saray bir tane bir şey dışında.
Tabii tabii şimdi İstanbul fethedileli 1453 ne kadar olmuş 600 sene diyelim olmuş işte 580 sene falan. Yani demek ki biz Endülüs kadar kaldıktan sonra bile buradan adamların bir gün hesabı görme ihtimalleri var yani.
Ki onun altında bak dikkat edersen onun altında bir Endülüs medeniyetinin altında Avrupa aydınlanmasını çıkaran bir zihniyet var, bir felsefe var aslında. Değil mi? Oradan başlıyor Rönesans.
Tabii tabii bir tane bize diyor yaktığımız diyor Endülüs'ün diyor kütüphanelerinden birkaç kitap kaldı. Eğer kitapların hepsi kalmış olsaydı biz şimdiye kadar çoktan atomu parçalamıştık diye 60'lı yıllarda bilim adamının sözünü aktarırlar.
Rönesans oradan başlıyor.
Evet, evet.
Bütün aydınlanma oradan başlıyor. Aslında Amerikan aydınlanması da Avrupa'ya ait bir aydınlanmadır. Yani Avrupa Amerikan aydınlanması nedir? Yani Avrupa'dan giden
tabii,
bir
tabii
şey.
Tabii tabii o kurucu babaların hepsi
öyledir.
Yani o Avrupa aydınlanmasına etkilenmiş, ciddi anlamda etkilenmiş insanlar.
Demek ki dünyada da böyle bir şey. Dünyanın genelini ilgilendiren bir şey bu. Tam da burada şu iki tane modelden bahsediyoruz. Bak bir modelde hani Endülüs'ün kökü kazındığı zaman onlara göre kazanıyor. Ortada da bir şey kalmıyor. Ama diğer taraftan bir Osmanlı modelinde giriyorsun içeri. İşte oradaki Boşnaklar, oradaki Arnavutlar, oradaki şeyler onlar da onların milletlerinden. Değil mi?
Müslüman oluyorlar.
Ha, Müslüman oluyorlar ve hala devam ediyorlar.
Evet,
bak
evet.
Bu önemli bir şey işte önemli yani. Şey. Hani demin konuştuğumuz meseleye de taalluk edecek bir şey. Neden bu millete böyle bir misyon biçiliyor? Geçmişinde olduğu için biçiliyor.
Evet, evet, evet.
Neden sen temsil ediyorsun? İşte bunun için temsil ediyorsun.
Evet, Endülüs'te mesela şey kalmış. İşte o La Galibe illallah yazılı bir Elhamra mescidi kalmış. Ama Balkanlar'da millet kalmış.
Millet kalmış. İnsanlar
yani insan kalmış. Evet. Hala senin yani Anadolu'da herhangi bir şehre gidip de görebileceğin misafirperverliği, canlılığı, insanlığı sana gösteren insanlar
400
kalmış.
400 sene sonraki o kavga neden verildi Bosna Savaşı'nda? Kaç yüz bin kişiyi öldürdüler, kıtır kıtır kestiler komşularını. Komşu kendi beraber yaşadıkları insanları. Nedendi bu? Bir şey hakikat ortaya çıksın diye. Çünkü onlar ciddi manada bir ne diyorlar ona, onlara benzeşme noktasına git.
Doğru, asimilasyon.
Asimilasyon tehlikesi varken şimdi tekrar bir şuur şeyleri yükseldi o manada.
Evet, evet, evet.
Şimdi tam Avrupa'nın içindeki o insanlar da tekrar bunları kazanıyorlar. Ya Hollanda'daki, Almanya'daki adam, yani işte Alman gibi düşünen, Avrupalı gibi düşünen falan gibi düşünen adam tekrar böyle ışıklar kafasında yandı. Ne oluyoruz yani?
Evet.
Ne oluyoruz diye. Ya bu hadiseler bence böyle büyük planının bir parçası gibi görüyorum. Bu küçük gördüğümüz şeyleri de aslında biz.
Yani o zaman şöyle dua edelim Mehmet abi. Allah bize o büyük planın içerisinde, yani İslam'ın istikbalinde daha doğrusu, küçük cismimizle büyük roller lütfeylesin. Ama o hep gündemimizi unutmadan yani. Çünkü
evet,
bu günleri göremeden gitmek ihtimali var.
Evet.
Bizim kendi kıyametimiz kopacak yani. O kopmadan.
Biz niyetimizi yapalım. Amelimiz bize inşallah biçilir. Taş mı olacağız, kuş mu olacağız?
Evet, evet.
Değil mi?
Bu müminin niyeti amelinden hayırlıdır hadisi var ya abi. O kadar güzel, müjde veren, teselli eden, ferahlatan bir şeydir ki. Bu Altınok sohbetlerinde Musa Efendimizin şeylerinde geçer. Bir kumandanı görüyorlar büyük bir vefatından sonra makamda, cennette. Rüya tabii ama soruyorlar ya siz nasıl buraya eriştiniz? Diyor ki ben böyle yaptığım savaşlar, işte aldığım beldeler, fütuhat hareketleriyle değil. Sadece şu niyetimle eriştim. Bir gün böyle ordumu teftiş ediyordum. Teftiş ederken baktım hepsi gayet böyle zinde, güçlü, müsellah. Ondan sonra baktım yüzlerine hazırlar yani. Bir emrimle böyle atılıp her tarafa gitmeye hazırlar. İçimden şöyle geçirdim. Ya keşke devri saadette yaşasaydım da Allah Resulü'nün zamanında. Alsaydım şu orduyu, Resul Efendimiz'in huzuruna varsaydım. Ya Resulallah vur de vurayım, git de gideyim, fethet de fethedeyim şeklinde. Ona arz etseydim bunu. Bu niyetin diyor yüzü su hürmetine Allah beni bu makamda taltif etti.
Evet.
Yani o niyet çok mühim o anlamda gerçekten. Bizim de niyetimiz inşallah hep böyle güzel olsun diye.
Tabii o şeyden uzaklaşmamak. Yani biz ikinci, yani şimdi 2017'de geldik diye bizim bir şeyimiz eksik değil ki. Niye? Biz de ümmetiz şu anda değil mi?
Yani, abi eksik değiliz değil sadece. Sorumluluğumuz da küçük değil ki.
Küçük de değil. Hiçbir zaman küçük olmadı. Hiçbir dönemin, hiçbir insanın sorumluluğu da küçük olmadı.
Evet, evet.
Sadece bu dönemsel bir şey. Biz de peygamberin şu anda ümmetiyiz. O ashabın bir parçasıyız biz. Bu idraki kopartmaya çalışıyorlar. Mesele bu zaten.
Evet, evet, evet.
Yani o adamlar bir tek farkında olmayan herhalde bunu bizim kendi zihniyetimiz içinde, bizim içimizdeki adamlar, diğerlerinin bütünü farkında bunun.
Evet, evet. Yani o şey de çok mesela ilginçti. Cennetül Baki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyorlar. Orayı her hafta düzenli ziyaret ederlermiş. Bir gün böyle dönüp kardeşlerimi özledim buyuruyor. Evet. Şimdi hep böyle mezarlıkları ziyaret ederken, hem de tam mezarlığı ziyareti sırasında söylediği bir sözdür bu yani Efendimizin. Şimdi hani geçmişe yönelik bir ziyaret, o geçmişe yönelik bir yad söz konusuyken dönüp Efendimiz böyle ta asırlar öncesine bizi de belki içine alacak bir özlem orada evet, ifade ediyor ki kim ya Resulallah senin kardeşlerin? Beni diyor görmedikleri halde bana iman edenler, onlar benim kardeşlerimdir.
Yok kadar.
Ya öyle bir ufuk ki bize bu çizilmiş. Yani nasıl büyük bir Resulullah'a kardeş olmak yani. Hadi bakalım ne anlama geliyor? Sen bunu düşün ve ona göre yaşa.
Bak her türlü kayıp da, her türlü savruluş da peygamberden uzaklaşmakla başlıyor. Peygamberden uzaklaşıyorsun. Sünneti bir tarafa koyuyorsun. Peygamber izini takip etmeyi bir tarafa koyuyorsun. O zaman elinde bir şey kalmıyor.
Evet, evet.
Senin
evet,
prospektüsün, yaşayan bir şey. O gelmiş sana model olarak. Ve o modeli bir tarafa koyduğunda nereye gideceğini bilemiyorsun. Allah muhafaza. Ezandan bile atıyorsun ondan sonra.
Evet, evet, evet.
Yani nereye savruluyorsun
hakikati
o zaman?
Hakikati Muhammed'i.
Nereye savruluyorsun o zaman? İşte bu bütün bu yollar aslında bizi o ana çizginin içinde tutmak için var. Bunun farkında ve uyanık olmak lazım. Onlar bize şaşırıyorlar peygambere bir şey geldiğinde. Hani onlara göre çok basit olan bir şey. Ya karikatürü çizilmiş ne olur ki diyor. Hazreti İsa'nın da çiziyoruz biz diyor. Niye bu kadar celalleniyorsunuz? Yani bazen adam ilaha hakaret ediyor kendi içinde. Çok şey olmuyor ama peygambere bir şey geldiğinde dünya ortaya ümmeti Muhammed ayaklanıyor. İşte bu zaten bu. Yani oradan oraya geldiğinde oradan oraya gitmek çok kolay hale gelir. Eğer onu tutabilirsek o bozulmayacaktır. Bize o manada bozamayacaksınız zaten. Şimdi bizim ötekilerin de böyle kafası bazen kötü niyetle veya affedersiniz ahmaklıkla. Ya işte peygamber peygamberdir, işte Allah'ın emri Allah'ın emridir şeklinde bu iki arayı açmaya çalışan insanları düşünsene. İlmi kaygılarla, bilmem ne kaygılarla, gelenekselciler şunlar bunlar. Yani bak ya büyük resim bu. Büyük resim bu. Yani bunu görmeden sen neyin yorumunu yapabilirsin?
Evet.
Nerede yürüyebilirsin?
Evet. Şimdi mesela bu demin bahsettiniz ya peygamberden kopmak, aslında tarihinden kopmak, idealinden
her
kopmak,
şeyinden
kendinden
kopmaktır.
Kopmak, milletinden kopmak.
Affedersiniz su içemeyiz, taharet alamayız biz evet, o olmazsa. Evet, evet.
Şimdi çok ilginç mesela bunun bazen bize böyle çok abartıyorsunuz bunu nasıl efendim böyle farklı algılıyorsunuz diye üzerimize gelenler oluyor. Ben onlara bir tek örnek veriyorum. Böyle Türkiye siyasetinin de ekranlarında tanıdığı bir anchorman. Adını anmayalım şimdi. Ama adı çok anılacak güzel bir isim yani. Bir ismi Mehmet, bir ismi Ali. Bunun oğlunun ismi abi Umur diye yani biraz daha böyle hani evet. Arada derede bir isim.
Evet.
Onun torunu Amerika'da yaşayan bir Amerikan isimli bir birisi yani. Şimdi savrulmayı görüyor musunuz yani? Nereden nereye gidiyor yani? Siz kendi dininizden, kitabınızdan ve ne olduğunuzdan, koptuğunuz andan itibaren dışarıdaki herhangi birisinden farkınız kalmıyor. Hani sana Mehmet'i ve Ali'yi koyan o zihniyetten koptuğun andan itibaren isminin John'a, George'a, Jonathan'a dönüşmesi işten bile değil yani.
Evet. İnşallah Lütfü Hocam o Muhammed Ali isminin hürmetine o John ismini de biz o John'un çocuğu da Muhammed Ali olacak.
Evet abi çok güzel bir ufuk koydunuz. Bu da böyle güzel şey yaptı yani. Hatimi Hüsne'yle
evet,
yani.
Evet, evet. Evet.
Hüsne hatim oldu.
Peki çünkü efendim, o Erenköylüdür.
Öyle midir?
Köklerine geri dönecek.
İnşallah. Allah duanız İnşallah. Hürmetine. Niyetiniz hürmetine inşallah onu da tahakkuk ettirir. O büyük zaten. Onun yaptığına, yapacağına akıl vermez. Biz sadece iman ederiz.
Eyvallah.
Efendim bir hayrola da biraz daha böyle maneviyatı yüksek biraz evet, hayrola oldu.
Evet. Milletin siyasi tansiyonu arttıkça bizim manevi tendansımıza doğru kayıyoruz Lütfü Hocam. Artık 16 Nisan'dan sonra daha rahat konuşuruz.
Artık nasıl konuşacağız bilmiyorum tabii.
Bilemiyorum.
Yani çünkü dediğiniz gibi 17 Nisan daha önemli ve çok evet. daha büyük belki bizi vazifeler bekliyor. Allah o noktada işimizi kolay eylesin. Amin. Ümmetin işini kolay eylesin. Milletin işini kolay eylesin. Efendim bir hayrola daha bitirmiş olduk. Bir sonraki hayrola da yani gelecek pazar 19'da tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık.